Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin Bedül Halk, Yaratılışın Başlangıcı bölümünde 11. bab var. Şeytan ve onun ordularıyla ilgili, şeytan ve ordularının insanlarla münasebetleri, insanların tesirleriyle ilgili. Burada bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Uhud harbinde şeytanın seslenmesinden bahsediliyor. Müslümanlar galip gelmiş, müşrikler kaçarken daha sonra arkadan müşriklerin süvarileri dönüyor Uhud dağının aynen tepesinin etrafından dolaşıp Müslümanları iki ateş arasında bırakıyor. O esnada şeytan da bağırıyor, arkanıza bakın diye. Bu şekilde bir panik oluyor, bir kargaşa oluyor ve Müslümanlar arasında böyle bir birbirini öldürme durumları gerçekleşiyor. Bununla ilgili bir rivayet var. Bu esnada Huzeyfetül Yeman'ın babası Yeman'a saldırmışlar Müslümanlar. Bilmiyorlar tabii kim olduğunu. Huzeyfe aman Müslümanlar Allah'ın kulları durun o benim babam diye müdahale etse de o müdahale edinceye kadar onu şehit etmişler. Huzeyfe demiş ne yaptınız o benim babamdı deyince demişler bilemedik tanıyamadık. Çünkü haklılar onun da bir sebebi var. Tanıyamadıkları için Huzeyfe demiş ki başka hiçbir şey sevmiyor. Yağfirullahu lekum ve hu arhamur rahimin. Allah sizi affetsin o merhametlerin en merhametlisidir diyor. Başka bir şey söylemiyor ve bu güzel halini ölünceye kadar devam ettiriyor. Müslümanlara karşı herhangi bir kin gütmüyor. Herhangi bir başlarına kalkmıyor. Siz benim babamı öldürmüştünüz diye. Bu Huzeyfe radıyallahu anh ve babası Yeman Husul. Bu Yeman'ın asıl ismi Huseyl veya Hesil İbni Cabir el-Absi imiş. Her ikisi de hem babası da hem Huzeyfe büyük sahabilerden. Huseyl bin Cabir nasılsa bir aralık birini öldürmüş olduğu için memleketinden kaçıp Yemen'den kaçıp Medine'ye sığınmış ve Evslilerden Abdüleşhel oğulları himayesine girmiş ve onlara yeminli dost olmuş. Hilf diyorlar, halif. Onlarla anlaşmalı olarak onların himayesinde oluyor. Evs ile Hazreç de aslında Yemen'den gelme oldukları için Yemani, onlar da Yemanidir yani Yemenlidir. İşte Huseyl bu Yemanilere katıldığı için kendi hemşerileri oluyor bir nispeten. Kavmi tarafından kendisine Yeman lakabı verilmiş. Yeman ismi isim olarak o şekilde kullanılıyor. Yeman diye kullanılmış. Baba oğul Huzeyfe, Huzeyfe bin Yeman ile Yeman ikisi kıdemli Müslümanlardan oldukları halde Bedir Harbi'nde bulunamamışlar. Bunun da sebebi Bedir'e doğru giderken demek ki ayrı olarak gidiyorlardı nasıl olduysa müşriklerin eline düşmüşler. Müşrikler siz Muhammed'in yanına gidiyorsunuz diye onları yakalamak, hapsetmek istemiş. Onlar da hayır biz başka bir işimiz var, başka bir iş için gidiyoruz diyerek onların elinden kurtulmuşlar. Demişler biz Medine'ye gideceğiz, başka işimiz var diye. Sonra da gidiyorlar Bedir'e Peygamber Efendimiz'in yanına. Peygamber Efendimiz'e durumu arz ediyorlar. Diyorlar biz Allah'tan yemin ettik, söz verdik yakayı kurtarmak için. Biz ne yapalım diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada durmayın, Medine'ye gidin. Biz sizin sözünüze, onlara karşı verdiğiniz söze sadık kalırız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onları Yemen'e gönderiyor. Bu şekilde Bedir Harbi'nde bulunamamışlar. Uhud kazasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huseyl ile Abdüleşhel oğullarından Sabit bin Vakş radıyallahu anhumayı yaşları ilerlemiş olduğu için Medine'nin kargir ve metin binalarına kadınlar ve çocuklarla birlikte saklamıştır. Kadınlar, çocuklar bir kaleye toplanıyor ve onların başına da bu yaşlı sahabiler de konuyor ki onların yanına savaşamazlar diye. Onlarla beraber herhangi bir saldırıya karşı muhafazada bulunuyor kadınlar, çocuklar ve yaşlılar. Oradayken Müslümanların bozgun haberi gelmesi üzerine biri diğerine diyor ki biz bugün değilse yarın çukura gireceğiz. Bugün değilse yarın öleceğiz. Burada öleceğimize harp meydanında şehadet kazansak olmaz mı? Demişler. Yani sahabenin ruh haline bakın hakikaten. Diyorlar ki nasıl olsa öleceğiz. Burada öleceğimize hiçbirse bir işe yararız. Düşman karşısında Müslümanlara faydamız olur. Öyle şehit oluruz diye. Bu söz üzerine de her iki ihtiyar kılıçlarını sıyırarak Müslüman mücahitlere katılmışlar. Medine'den Uhud'a gitmişler. Sabit bin Vakş, kardeşi Rifa bin Vakş gibi müşriklerin kılıçlarıyla şehit olmuş. Bu yaşlı zat şehit olmuş. Huseyl bin Cabir, yani Yeman, Huzeyfe'nin babasına gelince Müslümanlar kendisini müşriklerden biri zanlıyla öldürdüler. Biraz önce gördüğümüz gibi. Ama hatıra şöyle geliyor ki başlangıçta onlar savaşta olmadıkları için onların orada olduğu bilinmiyordu, düşünülmüyordu. Onların Medine'de kaldığı biliniyordu. Bir de parola var. Öyle olunca o günkü parolayı da bilemiyor bunlar sonradan geldikleri için. Öyle olunca parolayı da bilemedikleri için ve orada olmaları da muhtemel olmadığı için belki yüzünü de sarmıştı, tanınamadığı için bu şekilde Müslümanlar tarafından şehit edilmiş oluyor. Oğlu Huzeyfe radıyallahu anh bu hata eden Müslümanlara karşı Yağfirullahu lekum ve hu arhamur rahimin diyor. Yusuf suresinin 92. ayetini okuyor. Yusuf aleyhisselamın kardeşlerine söylediği sözü başka bir söz söylemiyor. Bununla yetiniyor. Peygamber Efendimiz tarafından ödenen diyeti de Müslümanlara sadaka olarak dağıtıyor. Yani babasının diyetini vermiş Peygamber Efendimiz. 100 deve hatayla öldürmede. O 100 deveyi de Huzeyfe radıyallahu anh Müslümanlara dağıtmış. Kendisi daha sonra Ömer bin Hattab tarafından Selman-ı Farisi'den sonra Medain-i Kisra valiliğine tayin olmuş. İran'ın baş şehri Medain, İran fethedilince Selman-ı Farisi zaten İranlı kendisi. Oraya vali tayin ediyor Hazreti Ömer Efendimiz. Ondan sonra da Huzeyfe radıyallahu anh'ı oraya vali tayin etmiş. Ömrünün sonuna kadar o hizmette kalmış bir sahabi. Ölümü Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden ve Emirül Müminin Ali radıyallahu anh'a beyattan 40 gün sonradır. Hazreti Ali halife olmuş, 40 gün sonra vefat etmiş. Huzeyfe ibnül Yeman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı, sır katimi, mahremi oluyor. Münafıkların hallerini ve ileride meydana gelecek fitnelerin tafsillerini en çok bilen bir zat. Herkes diyor hayırları sorardı. Gelecekte nasıl hayırlar olacak, nasıl güzellik olacak? Ben de diyor hep fitneleri sorardım diyor. Korktuğum için başıma gelmesinden, onlardan korunmak için hep fitneleri sorardım diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Bu sebeple de fitneler konusunda uzman olmuş. O konudaki bilgisi fazla. Kıyamet gününe kadar olmuş olacak şeyleri Resulullah Efendimiz bana söyledi dermiş. Uzun uzun anlatmış Efendimiz. Hazreti Ömer Medine'de cenaze olsa Huzeyfe'yi gözetler. Onu cemaat arasında göremezse ölünün münafık olduğundan şüphe ederek namazını kılmazmış. Bakar Huzeyfe radıyallahu anh yoksa demek ki bu cenaze münafık olabilir diyerek Hazreti Ömer de onun namazını kılmıyor. Tirmizi'deki bir hadis-i şerife göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Resulullah birini halife tayin etsen demişler Müslümanlar kendinizden sonra. Efendimiz de eğer ben bir halife nasip edersem, tayin edersem siz de ona itaat etmezseniz azaba uğrarsınız. Lakin size Huzeyfe ne söylerse sözüne inanınız. Abdullah ibn Mesud da Kur'an'ı nasıl okutursa öylece okuyunuz buyurmuştur. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh hem kıraat hususunda hem tefsir hem fıkıh hem hadis alanında alim bir sahabi. İlk Müslümanlardan Huzeyfe radıyallahu anh da demek ki sırlarla ilgili, gelecekle ilgili bilgisi olan bir tecrübeli sahabi. Hazreti Huzeyfe ne derse size diyor ona İnanınız diyor Peygamber Efendimiz. Bu şekilde kıymetli bir sahabi. Babası şeytanın Müslümanları karışıklığa sevk etmesi sebebiyle şehit edilmiş olan bir sahabi. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Peygamberimize soruluyor. Hazreti Ayşe validemiz namazda kişinin sağa sola dönmesinden, başını çevirmesinden İltifatından sormuş Hazreti Ayşe validemiz. İnsan başını sağa sola çevirirse ne olur diye. Efendimiz de o herhangi birinizin namazından şeytanın kapıp kaçmakta olduğu bir şeydir buyurmuşlar. Şeytanın kurtardığı, kaptığı, kaçtığı bir şey. Namaza getirdiği bir eksiklik. Demek ki namazdayken insan şeytan vesvese veriyor. Şunu hatırla, bunu hatırla, şuraya bak, buraya bak, şurada bak, dikkat çekici bir şey var gibi. İnsan da eğer ona uyar da başını çevirirse namazda sağa sola, bu sefer dikkati dağılacak, huşu kaybolacak. Namazında bir eksiklik olacak. Namazdan bir şeyi şeytana kaptırmış olacak. İnsan zaten bedenini çevirirse namazda o namazı bozuluyor. Ama başını çevirdiğinde bu da namazda bir eksiklik getirmiş oluyor. Şeytanın vesvesesiyle demek ki insanın en önemli ibadetlerinden biri olan namazına da böyle bir noksan, kusur gelmiş oluyor. Onun için insanın dikkatli olması, namazda huşuğa dikkat etmesi gerekiyor. Ebu Katade şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Güzel rüya Allah'tandır. Salih rüya, doğru rüya, doğru çıkan rüyalar, görüldüğü gibi çıkan rüyalar, sadık rüyalar Allah'tandır. Cenab-ı Hakk'ın bir kula ilhamı, ikramıdır. Hulum ise, kötü rüya ise, insanın ihtilam olması, korkutucu rüyalar görmesi, bu da şeytandandır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki şeytan insanın rüyasına da müdahale ediyor, etmek istiyor. Onun için de insan yatağına girdiğinde Ayet-el Kürsi okuması, Nas Felak surelerini okuyup üzerine sürmesi, ellerini avucunu üfleyip avucunu ellerini elleriyle bedenini meshetmesi, öyle uyuması gerekiyor. Öyle olmadığında insan gaflete geldiğinde şeytan onun rüyasında da onu korkutmaya çalışıyor, korkutabiliyor. Ona korkunç şeyler gösterebiliyor. Böyle bir durum olursa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz korkacağı yani karışık bir rüya gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp üflesin. Soluna dönüp 3 defa püh püh püh diye hafifçe tükürsün ve o rüyanın şerrinden Allah'a sığınsın. Yani euzubillahimineşşeytanirracim desin. Bu suretle o rüya gören kimseye zarar vermez. Kötü rüyanın insana bir zararı olmaz. Onun sıkıntısından, zararından kurtulmuş olur. Diğer hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh'den naklediliyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Her kim bir günde 100 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kül şeyin kadir derse. Bu zaten herkesin bildiği bir şey. Namaz kılarken, müezzinlik yapılırken, insan kendi başına kılarken de bunları, bu zikri her zaman söylüyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kül şeyin kadir. Kim bunu söylerse diyor Peygamber Efendimiz, günde 100 defa, günde 100 defa söylerse, o kimseye 10 köle azat etmenin sevabı verilir. 10 köle azat etmiş gibi sevap kazanır ve ona 100 hasene yazılır. Ayrıca 100 sevap yazılır. 100 günah ondan silinir. 100 günah silinir ve bu dua o mümine dua ettiği gününde o günün akşamına kadar şeytan şerrinden bir eminlik ve koruma olur. Demek ki sabah okusa insan akşama kadar şeytanın şerrinden korunmuş olacak. Akşam okusa sabaha kadar. Bundan daha çok yapan kişi müstesna, hiçbir kimse onun söylediğinden daha faziletli bir zikir yapmış olamaz. Yani demek ki La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kül şeyin kadir. 100 defa günde söylenirse bu 10 köle azat etmenin sevabını, 100 hasene kazanmaya, 100 günahın silinmesine sebep oluyor. Ayrıca bu dua o mümine dua ettiği günde o günün akşamına kadar şeytanın şerrinden eminlik ve koruma olur. Şeytanın şerrinden korunmuş olur. Ve bu ayeten büyük bir zikir, ibadet sevabı da kazandırıyor. Ancak 101 defa ve daha fazla söyleyen insan bundan daha çok sevap kazanabilir. Onun dışında insan ne yapsa bu kadar çok sevap kazanamaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zikirle kazanılacak ibadetler cümlesinden olarak. Yoksa başka türlü daha büyük ibadetlerle, cihatla, tasaddukla insan daha çok sevap kazanacak ameller işleyebilir ama zikirle, sözle sevap kazanma ibadetleri açısından düşünüldüğünde bundan daha fazla söylemedikçe bundan daha çok sevap kazandıracak bir ibadetin olmadığı ifade ediliyor. Bu da Buhari'de geçen zikrilen sahih senetlerle gelen bir müjde. Bu tür böyle çok zayıf hadisler gelebiliyor bazen. İnsanlara çok vaatlerde bulunan. Bu da onlara benziyor gibi ama bunun senedi sahih. Bu sahih bir rivayet. Onun için buna itimat etmek, güvenmek gerekiyor. Günde 100 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kül şeyin kadir demeye gayret etmek gerekiyor. Hem şeytandan kurulmuş olur insan, hem pek çok sevap kazanır, hem de günahları silinir diye. Bu da yine şeytanla insanların etkileşimiyle ilgili bir hadis-i şerif. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir keresinde Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girmek için izin istedi. O sırada Resulullah'ın yanında Kureyş'ten bir takım kadınlar vardı. Efendimizin hanımlarla birlikte bir kısmı yüksek sesle konuşuyor. Sorular soruyorlar tabii ki Efendimiz'den. Bazı meseleleri öğrenmek istiyorlar. Ve Resulullah'tan çokça dünyalık istiyorlardı. Bir kısmı da dünyalık da istiyordu diyor. Ömer radıyallahu anh izin isteyince kadınlar hemen kalktılar ve perde arkasından koştular. Tabi bu kadınlar içerisinde Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemiz, peygamberimizin hanımı oluyor. O da var. Diğer Hazreti Ömer'in akrabaları olan kadınlar da var. Efendimizin belki de tamamı hanımlarıydı bu kadınların. Bir açıklama şu anda burada yok. Belki de başka yakın sahabilerden de soru sormak isteyen gelmiş olan kadınlar da olabilir. Onlar Hazreti Ömer'in sesini duyunca hemen perde arkasına koşuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e izin verdi. Ömer huzura girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, ya Resulullah, Allah seni devamlı güldürsün, devamlı mesrur eylesin. Bu tebessümümüzün sebebi nedir diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yanımda görüşen şu kadınlar senin sesini işitince hemen örtüye davrandılar da ona hayret ettim. Yani senin sesini duyunca hemen buradan sıvıştılar, kaçtılar diyor Hazreti Ömer Efendimiz. Onun için diyor, tebessüm ettim diyor. Hazreti Ömer, ya Resulallah, onların hürmetlerine ve saygılarına sen daha layıksın. Aslında sana daha çok hürmet etmeleri, senden çekinmeleri gerekirken, saygı duymaları gereken niçin benden daha çok çekiniyorlar bunlar diye bir yanlış var ortada diye Hazreti Ömer bunu ifade ediyor. Bundan sonra da kadınlara hitap ederek, ey nefislerin düşmanları olan kadınlar, yani kendi kendilerine düşmanlık eden, peygamberimize az saygı göstererek zarar eden, onu ifade etmek istiyor. Yanlış iş yapıyorsunuz diyor. Peygamberimize daha çok saygı göstermeniz gereken, onu yeterince saygı göstermeyip bana, benden çekiniyorsunuz. Bu yanlışınız sebebiyle kendi kendinize zulmetmiş, düşmanlık etmiş, günaha girmiş oluyorsunuz diyor. Sizler Resulullah'tan korkmaz da benden mi kaçınırsınız dedi. Kadınlar da evet, sen tabiat olarak Resulullah'tan daha şiddetli ve katısın dediler. Burada da bir farklı durum var demek ki. Biz diyorlar saygıdan, saygısızlıktan değil, sertlikten, şiddetten kaçıyoruz. Sert tabiatlı insan pek hoşlanılmıyor, sevilmiyor tabii kim olursa olsun. Herkes yumuşak tabiatlı insanları daha çok seviyor. Sertlikten hoşlanmıyor insanlar. Kadınlar da onu ifade ediyor. Diyor Resulullah Efendimiz yumuşak, en güzel ahlaklı bir insan. Sen ise biraz sert tabiatlısın. Hemen bir hata görsen sert bir şekilde ikaz edersin, düzeltirsin. Yani Hazreti Ömer'in sertliği de bir zulüm, haksızlık değil ama yani doğruyu, adaleti tavizsiz, sert bir şekilde biraz katı bir üslupla ifade etmesi sebebiyle insanlar onu sert olarak tanımışlar. Tabiatı da o zaten, yaratılış da o. Daha eskiden, yani Müslüman olmadan önceki haliyle o şekilde biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytan sana hiç seninle karşılaşmak istemez diyor Hazreti Ömer'e. Efendimiz sözü değiştiriyor. Hepsinin gönlünü hoş etmek için Hazreti Ömer'e diyor ki şeytan seninle diyor karşılaşmak istemez. Sen bir sokağa girsen muhakkak o senin bulunduğun sokaktan başka bir sokağa girer, kaçar buyurdu. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını burada yine görüyoruz. Yani kadınlar sen sert tabiatlısın dediler diye o da evet, ey Ömer sen biraz sertsin falan gibi hemen onu tenkide yönelmiyor. Ne yapıyor Efendimiz? Hemen onun üzerine bir şal atıyor, onu kapatarak onun güzel bir vasfını, güzel bir tarafını öne çıkarıyor. Bu da işte her şeye güzel gözle bakmanın, güzel ahlakın bir neticesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar biraz Hazreti Ömer'i incittiği için Hazreti Ömer'e tabi sen sert bir insansın deyince mutlaka incinmiştir. Efendimiz de onu diyor ki seninle şeytan karşılaşmak istemez. Sen bir sokağa girsen o başka bir sokağa kaçar diyor. Demek ki Hazreti Ömer'in sertliği, tavizsizliği, hakikaten dinde salabeti, buna dinde salabet de denir. Şeytan bile hiç ümidi yok. Yani Hazreti Ömer'e yanlış yaptırırım, onu yoldan çıkarırım, ona bir günah işletirim de bir ümidi kalmadığı için ve zarar da göreceği için Hazreti Ömer'in zikirlerinden, dualarından zarar da göreceği için hemen kaçmayı tercih ediyor. Bu da Hazreti Ömer'in hakikaten güzel bir tarafı. Bu sebeple zaten Hazreti Ömer hayatta olduğu müddetçe İslam toplumuna fitne girememiş. Şeytan giremediği gibi, şeytan ona yaklaşamadığı gibi fitne de girememiş. Hazreti Ömer İslam toplumunu çok güzel bir şekilde tutmuş. O şehit edildikten sonra fitnenin kapısı açılmış. Zaten Efendimiz onu bildirmiş. Huzeyfe bin Yeman Hazretlerine biraz önce bahsettiğimiz Hazreti Huzeyfe'ye Hazreti Ömer de soruyor. Diyor ki bu fitne hakkındaki hadisi bilen var mı diye. Hazreti Huzeyfe ben varım ya Resulallah diyor. Ya ey Ömer diyor. Söyle bakalım diyor. İşte Müslümanın fitnesi malında olur, canında olur, hasta olur. Bu imtihanlar malıyla canıyla olduğu imtihanlar onun günahlarına kefaret olur. Bu da bir fitne yani bir imtihan manasında. Hazreti Ömer yok ben onu sormuyorum diyor. Asıl bu büyük fitneden soruyorum. He diyor onunla senin alakan yok diyor. Hazreti Huzeyfe. Onunla diyor senin aranda bir kapı var diyor. Yani senin zamanında fitne çıkamaz, bu topluma gelemez. Arada da bir kapı var. Peki diyor o kapı kırılacak mı, açılacak mı diyor Hazreti Ömer. Huzeyfe radıyallahu anh kırılacak diyor. Eyvah diyor Hazreti Ömer. Eğer kırılırsa bir daha kapanmaz. Yani bir kapı açıldığında tekrar kapatıp kilitlemek mümkündür. Ama bir kapı kırılırsa artık o kapıyı tekrar kilitlesen de fayda vermez. Kırık yerinden insan fitne girer, kötüler girer. Hazreti Ömer de bunu ifade ediyor. Daha sonra insanlar korkudan fazla heybetten, konunun da ağırlığından soramıyorlar. Bu kapı kimdir, kapı nedir, bu şifreli konuşma nedir? Hazreti Huzeyfe'ye daha sonra birisini aracı olarak koyuyorlar, sorduruyorlar. Hazreti Huzeyfe'ye diyorlar o kapı kimdi? Kapı diyor Ömer'di, Hazreti Ömer'di. Fitnenin dış kapısı Hazreti Ömer, iç kapısı da Hazreti Osman. İki kapı da kırılınca artık İslam toplumu ta bugüne kadar fitnelerden kurtulamadı. Hala fitneler içerisinde. Cenab-ı Hak selamete erdirsin. Peki diyorlar Hazreti Ömer bu kapının kendisi olduğunu biliyor muydu? Tabii ki biliyor diyor. Ben ona diyor boş sözler nakletmedim. Ben ona hadis naklettim diyor. Yani ben Peygamber Efendimiz'den duyduğum bilgileri ona naklediyordum. Yoksa kendi kafamdan, boştan, havadan attığım şeyler konuşmuyordum diyor Huzeyfe radıyallahu anh. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnunu iyice temizlesin. Burnunu istinşak diyoruz. Bu su çekip burnuna güzelce burnunu temizlesin. Sebebi ne? 3 defa temizlesin. Zira şeytan uyuyanın genzinde geceler. Bu da hakikaten gaybe dair bir bilgi Peygamber Efendimiz tarafından bizlere veriliyor. İnsan bunu mikroskopla, deneylerle, laboratuvarda çalışarak bunları göremez. Yani bunu belki mikroba yormak da mümkündür ama gerçek manasıyla düşündüğümüzde hakikaten şeytan insana müdahale ediyor. İnsanın rüyasına giriyor, rüyasında insanı korkutmak istiyor, fitne, vesvese vermek istiyor, insanı hayırdan alıkoymak istiyor, uyutmak istiyor, uyanmasın istiyor, teheccüde kalkmasın, sabah namazına kalkmasın, gaflet içerisinde olmasın istiyor, uyanmasını istemiyor. Öyle olunca bunu mikrop manasından ziyade gerçek manasıyla şeytan olarak anlamak daha iyi. Başka bir hadis-i şerifte şeytanın insanın damarındaki kan gibi dolaştığı ve insana her an hiç umulmadık yerden vesvese verebileceği ifade ediliyordu. Onun için de ihtiyatlı olmak, böyle şüphe uyandıracak durumlarda bulunmamak gerektiği, töhmet mekanlarında bulunmamak gerektiği bizlere hatırlatılıyordu. Burada da benzer bir şekilde şeytan insanın burnunda diyor en son vazifesini yapar. Orada geceler oraya girer, oraya sığınır. insana musallat olan şeytanlar var. Onun için burnu güzelce temizlesin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalkınca zaten insanın Allah'ı zikretmesi, abdest alması, bunlar da şeytanı uzaklaştıran, şeytanın insanın ensesine attığı düğümleri çözen iksirler bunlar. Bunları da görmüştük hadis-i şeriflerde. Bu bahsedilen diyor şeytanın burunda olması ya bütün insanlar için olması da muhtemel veya başta yatarken abdestsiz yatan, dualarını okumayan, işte Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği duaları okumayan, ayet-el kürsi okumayan insanların burnuna girer manası da olabilir diyor alimler. İkisi de olabilir. İnsan her halükarda bu Efendimiz'in bu tavsiyesine uyması kendi kârınadır. Hem yatarken güzel bir namaz abdesti gibi abdest alıp dualarını okuyup sağ tarafına yatması, kalkınca da hemen uyandığında Bismillah çekmesi, Euzü Besmele çekmesi, kalkıp abdest alması, namaz kılması. Bunlar insanın hakikaten şeytandan kurtaran şeylerdir. Şeytanı kahreden şeylerdir. Bunlar da maalesef yani bir hakikat, gerçek. Cenab-ı Hak kullarını imtihan için, onların sevabını artırmak için bu şekilde cinlerin insanlara, şeytanların musallat olmasına müsaade etmiş. Onlar istemişler. Cenab-ı Hak da müsaade etmiş. Çünkü her iki grupta imtihanda, bu sebeple bunların olduğunu bize Peygamberimiz bildiriyor. Onların tedbirlerini, alınacak tedbirlerini de öğretiyor. Onları da burada görmüş olduk birkaç programdır kıymetli dinleyenler. İnşallah gelecek programda 12. baptan Buhari ve Bedülhalk 12'de devam edeceğiz. O programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.